27. ayrım. Sayfa no 220. Petrograd'ın ihtişamına el sürülmemiştir. Sefaletine de ilişilmemiştir. Bu şehrin hatları keskin, düzgün ve kasıtlıdır. İnsan çalışmasının olağanüstülüğünü ortaya koymuştur bu şehir. Şehirler insanlarla beraber büyür ve diğer şehirlerin başına geçebilmek için mücadele eder. Bu arada da geçen yıllarla da beraber yükseldiler. Petrograd yükselmemiştir. O daha başlangıçtan beri tepededir. Bu şehir emir vermek için yaratılmıştır. Daha ilk taşı konulmadan merkezdi bu şehir. Erkek ruhunun bir anıtıydı. İnsanlar erkek ruhunun ne olduğunu bilmezler. Çünkü insanlar doğanın bir parçasıdır. Halbuki erkek kelimesinin anlamı başkadır. Petrograd halkın şehri değildir. Petrograd'ın bir efsanesi, folkloru yoktur. Bir sürü şarkıyla isimsiz yollarda ün yapmamıştır. Bu şehir, Petrograd yabancı anlaşılmaz, kendisini uzak tutan ve yaklaşılmasına müsaade etmeyen bir yerdir. Bu şehrin granit kapılarına ziyaretçiler gelmez. Yumuşak başlı Moskova kapılarını zavallılara, yaralılara, üzgün ve sakatlara daima açmıştır. Fakat Petrograd kendisini böyle bir acıma hissine kaptırmaz. Petrograd'ın ruha ihtiyacı yoktur. Çünkü bu şehrin beyni vardır. Belki bir tesadüftür ama Ruslar Moskova'dan bahsederlerken dişilere has zamir kullanırlar. Buna karşın Petrograd erkektir. Halk namına iktidarı ele geçirenlerin şehirlerin en asil ve gururlusu olan Petrograd yerine çekingen Moskova'yı seçmeleri de belki böyle bir rastlantıdır. 1924'te Lenin adında bir adam ölünce şehre Leningrad denilmesi için emir verilmişti. İhtilalde şehrin duvarlarını afişlerle doldurmuş, evlere kızıl bayraklar asmış ve yollara ayçiçeği çekirdeği pabuklarıyla kirletmişti. 3. Alexander heykelinin kaidesine bir proletarya şiiri kazınmış, Nevski civarındaki küçük parktaki 2. Katerina'nın heykelinin eline küçük bir kızıl bayrak sıkıştırılmıştı. İhtilal yüzünden Nevski'ye 25 Ekim Caddesi adı verilmişti. Nevski'yi kesen Sodoviya Bulvarı'nın adı da 3 Temmuz Caddesi olmuştu. İhtilal bu tarihlerin hatırlanmasını istiyordu. İki geniş caddenin kesiştiği yere gelen tramvayların güçlü kuvvetli biletçileri 25 Ekim ve 3 Temmuz köşesi diye haykırıyorlardı. Sarı bilet istasyonuna geldik. Tekrar bilet alacaksınız yoldaşlar. 1925 yazında devlet tekstil işletmesi piyasaya yeni basmalar çıkarmıştı. Petrograd sokaklarına dolaşan kadınlar gülümsüyorlardı. Çünkü yıllardır ilk defa yeni kumaştan yapılmış elbiseler giyiyorlardı. Fakat yeni kumaşlarda sadece 6 desen vardı. Siyah beyaz kareli basma giymiş kadınlar yine aynı desenli elbiseler olan hemcinslerinin yanından geçiyorlar. Beyaz üstüne kırmızı puanlı elbise giymiş olanlar beyaz üstüne yeşil benekli elbiseler olan kadınlara rastlıyordu. Gri üstüne mavi helezonlu basma elbisesi olanlar aynı desenin bej üstüne kahverengi olanlarını görüyordu. Bu yüzden de hepsinin neşesi kaçıyordu tabii. Kadınlar muazzam bir yetimhanenin üniformalarını giymiş, anasız babası çocuklar gibi kaşlarını çatıp somurtarak gidiyorlardı. Yeni elbiselerinden zevk almıyorlardı artık. Nevski'deki bir dükkanda devlet porselen işletmesi daha paha biçilmez porselenler sergilemişti. Beyaz porselen çay takımının üstünde modern çiçek desenleri vardı. Çok meşhur yeni bir ressam elle çizmişti bu ince siyah çiçekleri. Çay takımı aylarca vitrinde kaldı. Kimsenin bu kadar para vermesine imkan yoktu. Vitrinlerde süs eşyalarının modern taklitleri vardı. Üstü çiçek işlemeli boncuklardan meydana gelmiş kolyeler, parlak seriloz küpeler çok modaydı. Fakat kadınlar durup arzuyla vitrinlere bakmalarına rağmen bir şey satın alamıyorlardı. Fiyatlar çok yüksekti. Nevski civarında bir sokakta yabancı yayın evlerinin kitaplarını satan bir dükkan açılmıştı. İki kat yüksekliğindeki muazzam vitrinde sınırlardan geçip gelen parlak, renkli ve inanılmayacak kadar güzel ciltli kitaplar sergileniyordu. Nevski'nin geniş ve kuru kaldırımlarını renkli tenteler gölgelendirmeye başlamıştı. Barometrelerin camları da güneşte pırıl pırıl parlıyordu. Bir binanın önüne bezden büyük bir afiş asılmıştı. Beze elle meşhur bir aktörün resmi çizilmiş ve altına da oynayan Alman filminin adı yazılmıştı. Lenin'in resimleri de caddeleri doldurmuştu. Kısa sakalı, çekik gözlerinde şüpheci bir ifade bulunan adam caddeden gelen geçenlere bakıyordu. Resimlerin etrafına kızıl bez ve matem işareti olan siyah krep sarılmıştı. Sokak köşelerinde güneşin altında bekleyen adamlar gelip geçenlere Sakarin ve Lenin'in alçı heykellerini satıyorlardı. Serçeler telefon tellerine konmuş, neşeli neşeli ötmekteydiler. Kooperatiflerin önünde kuyruklar uzayıp gidiyordu. Kadınlar ceketlerini çıkarmış, kısa kollu buruşuk bluzlarıyla güneşleniyorlardı. Bir duvara büyük bir afiş yapıştırılmıştı. Afişte dev gibi bir işçi çekicini havaya sallıyordu. Çekicin gölgesi işçinin kocaman postallarının altında kalan şehrin binalarının üstüne bir kara bulut gibi düşmüştü. Kira Argonova afişin altında durup bir sigara yaktı. Cebinden mukavva kutuyu çıkarıp bakmaya gerek görmeden iki parmağıyla sigarayı çekerek dudaklarının arasına sıkıştırdı. Deri taklidi de eski çantasını açıp üstüne markası kazınmış pahalı Avrupa çakmağını çıkardı. Çakmağı çekip sigarasını yakarak derin bir nefes çekti. Çakmağı yerine koyup çantayı kapattı. Paltosunun kolu büzülmüş kolunu çekerek bileğindeki altın bilezikli pırıl pırıl parlayan saate bir göz attı. Dönerek yürüdü. Ayakkabılarının yüksek ökçeleri granit kaldırımda yankılanıyordu. Ayakkabıları yamalıydı ama dışarıdan gelmiş olan ince ipek çoraplar bacaklarını sıkı sıkı sarıyordu. Genç kadın giriş kapısında beş köşeli kızıl bir yıldız bulunan binaya doğru yürüdü. Kapının üstünde altın yaldızlı harflerle "Komünist Partisi Sendikalar Bölge Kulübü" yazılıydı. Binanın camlı kapısı pırıl pırıl temizlenmişti. Fakat bahçe kapısının kilidi kırıktı. Bir zamanlar çakıl taşı döşeli yollarda otlar bitmişti. Terk edilmiş havuzda sigara izmaritleri yüzüyordu. Havuzun ortasındaki aşk tanrısının karnında yeşilimsi bir pas lekesi vardı. Fıskiye de kurumuştu anlaşılan. Kira otlarla kaplı boş bahçe yolunda hızlı hızlı ilerledi. Sarmaşıklar ve ağaçlar yüzünden yoldan geçen tramvayların sesi duyulmuyordu. Kira'nın ayak seslerini duyan güvercinler havalanıp dallara kondular. Bir arı yoncaların morumsu renkli çiçeklerinin üstünde dolaşıyordu. Ulu çınar ağaçları geride kalan sarayı sokaktaki gözlerden korumaktaydı. Bahçenin gerisinde saraya kapalı bir köprüyle bağlanmış iki katlı bir bölme vardı. Birinci katın pencere camları kırılmıştı. Kırık bir cama ilişmiş olan bir serçe başını yana eğmiş tozlu boş odalara bakıyordu. Fakat ikinci kattaki odalardan birinin penceresinin içine kitaplar dizilmişti. El oyması ağır, kapı kilitli değildi. Kira içeriye girip uzun merdiveni sabırsız sabırsız tırmanmaya başladı. Merdivende pek çok basamak vardı ve kıvrılmadan ikinci kata çıkıyordu. Kira'nın ayaklarının altında çatlak ve kırılmış mermerlerin tozları gücürdüyordu. Merdivenin trabzanı çok güzeldi. Fakat bu beyaz trabzan yer yer kırılmıştı. Kırılan mermer sütunların yerleri boş kalmıştı. Bu mermerlerden bir kısmı kapının yanında devrilmiş yatıyordu. Duvarda mavi göllerde dolaşan zarif beyaz kuğular, gül demetleri, satirlerin elinden kurtulmak için kaçmaya çalışan peri kızları vardı. Fakat bu resimler solmuş ve dökülen alçılar yüzünden yer yer parçalanmıştı. Kira merdivenleri çıkıp karşıdaki kapıya vurdu. Andrei Taganov kapıyı açarak şaşkın şaşkın geri çekildi. Gözleri hayretle büyümüştü. Bir mucize karşısında şaşıran bir erkeğin gözleriydi bunlar. Genç adam yana çekilmeyi bile unutmuştu. Kira'nın karşısında duruyordu. Beyaz gömleğinin açık yakasından güneş yanığı boynu gözüküyordu. "Kira!" Genç kadın güldü. Sesi her zamanki gibi berrak bir madeniydi. "Nasılsın Andrei?" Genç adam usulca onun omuzlarını tuttu. Fakat hareketi o kadar yumuşaktı ki Kira bu ellerin temasını duymadı bile. Sadece adamın kuvvetini ve iradesini hissetti. Bu eller Kira'yı arkaya doğru itti. Genç kadını öpen dudaklar kontrolsüz ve insafsızdı. Andrei'nin gözleri kapalıydı. Kira'nın tavana dikilmiş gözleri ise son derece kayıtsızdı. "Kira, senin gece geleceğini sanıyordum. Biliyorum, erken geldiğim için beni kovmazsın değil mi?" Genç kadın yana çekilip loş antreden Andrei'nin odasına geçti. Kendinden emin bir tavırla çantasını koltuğa, şapkasını da masaya attı. Andrei Taganov'un o kış neden para sıkıntısı çektiğini sadece Kira biliyordu. Genç adamın neden pansiyondaki odasını bırakıp sarayın metruk kısmına çekildiğinin farkındaydı. Parti kulübü bu bölümü kullanmadığı için Andrei'nin kira vermeden buraya yerleşmesine ses çıkarmamıştı. Vaktiyle bir prensin aşk yuvası olmuştu bu oda. Yıllar önce unutulmuş bir veliaht burada durup merdivenden yankılanan hafif ayak seslerini ve ipek eteğin hışırtısını dinlemişti. Prensin şahane eşyaları gitmişti fakat duvarlar, şömine ve tavan eskisi gibiydi. Duvarlar mavi ve gümüş yaprak desenli, el işlemesi beyaz brokarla kaplıydı. Pencerelerin üstünde pembe aşk tanrıları, çelenkler ve türlü türlü meyveler vardı. Şöminenin üstünde de mermerden bir leda, kuğunun kanatlar arasında yatıyordu. Gökyüzünü andıran açık mavi tavandaki pamuk gibi bulutların arasından bakan beyaz kumrular uzun geceler aşk sahnelerine sahit olmuşlardı. Şimdi bu kumrular demir karyolaya, kırık koltuklara, üstü kırmızı ciltli kitaplarla dolu boyasız masaya, konsol yerine kullanılan ambalaj sandıklarına, beyaz brokarın yırtıklarını saklamak için takılmış kızıl ordu afişlerine ve bir köşedeki çiviye takılmış deri ceket bakıyorlardı. Kira kesin bir tavırla "Bu gece gelemeyeceğimi haber vermek istedim" diye söze başladı. "Oh, gelemeyecek misin?" "Hayır, imkanı yok. Bu kadar üzülme. Bak, seni neşelendirecek bir şey getirdim." Cebinden küçük bir oyuncak çıkardı. Ucunda camdan bir küre bulunan saydam bir tüptü bu. Kürenin içindeki kırmızı renkli sıvıda siyah bir şey yüzüyordu. "Nedir bu?" Kira küreyi avucunda tuttuysa da bir şey olmadı. "Ben yapamıyorum. Sen bir dene bir kere. Şöyle tutacaksın." Küreyi Andrei'nin avucuna koyup parmaklarını kapattı. Genç adamın halinde bir değişiklik olmamıştı. İfadesi de değişmişti. Buna rağmen Kira genç adamın parmaklarının temasına kayıtsız kalmadığını biliyordu. Aradan bir kış geçmesine rağmen yine de alışıp bıkmamıştı ondan. Küredeki kırmızı renkli sıvı birdenbire kaynayarak köpükler çıkarmaya başladı. boynuzlu küçük siyah adam da bu sıvının üstüne zıplamaya başladı. Gördün mü? Buna Amerikan vatandaşı diyorlar. Bir sokak köşesinden aldım. Ne hoş değil mi? Andrei gülümseyerek dans eden küçük şeytana baktı. Çok hoş. Neden bu gece gelmiyorsun Kira? Yapmam gereken bir şey var. Önemli değil. Kızmadın değil mi? Hayır, işin olduğuna göre mesele yok. Şimdi kalabilir misin? Biraz kalabilirim. Paltosunu çıkararak yatağının üstüne attı. Ah Kira. Beğendin mi? Kabahat sende. Yeni bir elbise için ısrar eden sendin. Siyah rugan süsler olan elbise kırmızıydı ve bir hayli sadeydi. Bütün süsü siyah dört düğmeyle kemeri ve bir de yuvarlak yakasının altındaki büyük fiyonguydu. Kira kapının yanında durmuştu. Çok genç ve narin görünüyordu. Bu kısa etekli çocuksu elbise vücudunu iyice sarmıştı. Arkaya taramış olduğu dalgalı saçları, düzgün bacakları, iri iri açılmış gözleri onu çocuklaştırmıştı. Yalnız dudakları nemliydi ve alaylı gülümsemesi onun kendinden emin olduğunu ortaya koyuyordu. Andrei gözlerini ondan alamıyordu. Şimdiye kadar tanıdığı bütün kadınlardan daha tehlikeli ve çekici olan Kira'dan korkuyordu. Kira sabırsız sabırsız başını salladı. Ne diyorsun, beğendin mi? Kira, sen. Bu elbise çok güzel. Şimdiye kadar böyle bir elbise görmedim. Kadın elbiseleri hakkında ne biliyorsun ki? Dün sansür bürosunda Paris modelleriyle dolu bir dergiye baktım. Sen moda dergisine mi baktın? Seni düşünüyordum. Kadınların nelerden hoşlandıklarını öğrenmek istedim. Ne öğrendin peki? Sana yakışacak şeyler gördüm. Acayip biçimli küçük şapkalar, sandala benzeyen ve bantlı ayakkabılar, elmaslar, pırlantalar. Andrei, bunları sansür bürosundaki arkadaşlarına söylememişsindir umarım. Genç adam gülmesine rağmen hala inanmaz gözlerle Kira'ya bakıyordu. Hayır, söylemedim. Bana öyle bakma, ne oldu? Yoksa yanıma gelmekten korkuyor musun? Genç adam parmaklarının ucuyla kırmızı elbiseye dokundu. Sonra dudaklarını Kira'nın dirseğinin iç tarafındaki çukura gömdü. Andrei pencerenin içinde oturuyordu. Yanında duran Kira'nın beline sarılmıştı. Yüzü ifadesizdi ama gözlerinin içi gülüyordu. Bu gözler genç adamın söyleyemediklerini sessiz sedasız anlatıyorlardı. Andrei başını kırmızı elbiseye gömerek konuşmaya başladı. Biliyor musun, gece yerine şimdi gelmene sevindim. Çünkü daha saatlerce beklemem gerekecekti. Seni şimdiye kadar böyle görmemiştim. Biraz kitap okumaya çalıştım. Gelecek seferde bu elbiseyi giyer misin? Bu deri fiyongu takmak senin fikrin miydi? Neden? Neden böyle çocuksu bir elbiseyle daha olgun duruyorsun? Bu fiyong çok hoşuma gitti. Kira, seni çok özlediğimi biliyorsun değil mi? Hatta çalıştığım zamanlar bile ben... Kira'nın gözlerinde yumuşak, yalvaran ve biraz da korkulu bir ifade belirmişti. Andrei, çalıştığın zamanlar beni düşünmemelisin. Genç adam gülümsemeden ağır ağır cevap verdi. Bazen. Bazen ancak seni düşünürsem çalışabiliyorum. Andrei, ne oldu sana? Fakat genç adam bu sefer gülümsedi. Seni düşünmemi istemiyor musun yoksa? Hatırlıyor musun? Geçen sefer buraya geldiğin zaman bana Karaman'ın adı Andrei olan bir roman okuduğunu ve beni düşündüğünü söylemiştin. İşte o günden beri bu sözleri kendi kendime tekrar ediyorum. O kitabı da satın aldım. Aslında fazla bir şey değil bu, Kira. Fakat sen sık sık böyle şeyler söylemiyorsun. Kira ellerini başının üstünde kavuşturup arkaya doğru eğildi. Şakacı bir tavırla gülerek, seni çok seyrek düşündüğüm için soyadını bile unuttum diye mırıldandı. Belki ismine bir kitapta rastlayıp hatırlarım. Hatta şu kaşının üstündeki yarayı bile unutmuşum. Elini uzatarak parmağıyla yara izine dokundu. Parmağı yavaş yavaş yukarıya çıkıp genç adamın alnındaki üzüntü kırışıklıklarını sildi. Kira genç adam yalvardığının farkındaydı ve gülerek onu anlamamazlıktan geliyordu. Kira, evine bir telefon koydurtmak için fazla paraya ihtiyaç var mı? Fakat onlar, biz, apartmanda elektrik yok. Onun için telefon almam imkansız. Telefonun olmasını ne kadar istiyorum bilsen, o zaman arada sırada seni arayabilirdim. Bazen beklemek, seni beklemek o kadar zor geliyor ki. İstediğin kadar sık gelmiyor muyum buraya Andrei? Mesele o değil, bazen, yüzüne bakmak istiyorum. Hatta buraya geldiğin günler bile senin kapıdan çıktıktan bir dakika sonra yüzünü görmek istiyorum. Sanki seni kaybetmişim ve bir daha bulamayacakmışım gibi geliyor bana. Seni aramam imkansız ve evine gelmeye de hakkım yok. Sanki şehirden ayrılmışsın gibi bir hisse kapılıyorum. Sokaklardaki insanlara bakıyorum ve onların arasında kaybolmuşsun sanarak korkuya kapılıyorum. Sokaklarda bağırarak seni bulmama imkan yok. Kira kesin bir tavırla, evime gelmeyeceğine söz vermiştin Andrei dedi. Biliyorum, fakat eve telefon almanı sağlarsak arada sırada seni aramama izin vermez misin? Hayır, annemle babam durumun farkında varabilirler. Hem Andrei'ye çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle bu ara dikkatli olmalıyız. Neden özellikle şimdi dedin? Her zamanki gibi yani. Hem hatırım için küçük bu şeye katlanmak o kadar güç değil sanırım. Peki sevgilim. Bundan sonra daha sık geleceğim. Benden bıktığın zaman bile yanında olacağım. Kira, neden böyle konuşuyorsun? Nasıl olsa bir gün benden bıkacaksın, öyle değil mi? Böyle düşünmüyorsun, değil mi? Kira telaşla hayır diye cevap verdi. Hayır, ne münasebet. Şey, tabii seni seviyorum, bunu biliyorsun. Fakat bana bağlıymışsın gibi hissetmeni istemem. Hayatını benim... Kira, neden bunu söylememe engel oluyorsun? Hayatım senin. Bunun sebebini biliyorsun. Genç kadın eğilerek Andre'nin ağzını bir öpücükle kapattı. Sarayda biri konser piyanosunun başına geçmiş bir elle enternasyonel çalmaya çalışıyordu. Andre'nin dudakları genç kadının boynunda, omuzlarında ve ellerinde kesindi. Sonra güç bela kendisini topladı. Ayağa kalkarak kendisini zorlayıp neşeli bir sesle konuştu. Sana bir şey aldım Kira. Bunu bu gece verecektim fakat... Masanın gözünden küçük bir kutu çıkarıp genç kadının eline sıkıştırdı. Kira itiraza çalıştı. Andre'yi, böyle şeyler yapmamalısın. Senden rica etmiştim bunu. Zaten benim için yaptıklarından sonra... Senin için hiçbir şey yapmadım. Bana kalırsa sen kendini hiç düşünmüyorsun. Daima ailenle uğraşıyorsun. Bu elbiseyi yaptırman için seninle epey tartıştık. Bana çorap, çakmak ve... Andre'yi sana teşekkür ederim ama bu... Ama kutuyu açmaktan çekinmemelisin. Kutuda küçük bir şişede Fransız parfümü vardı. Kira baka kaldı. Önce itiraz etmeyi düşündüyse de genç adamın gülümsediğini görünce dayanamayarak neşeli neşeli güldü. Oo, Andrei. Genç adam elini uzatarak Kira'ya dokunmadan onu okşar gibi bir hareket yaptı. Elini genç kadının boynunun göğüslerinin biraz açığından geçirerek havada bir çizgi çizdi. Bir heykeltıraş kadar ciddiydi. Ne yapıyorsun Andrei? Hatırlamaya çalışıyorum. Neyi? Vücudunu. Şu anda durduğun gibi bazen yalnız olduğum zaman havada vücudunu çizmeye çalışıyorum. O zaman sanki yanındaymışsın gibi geliyor bana. Kira ona sokuldu. Gözlerinin rengi koyulaşmış, gülümsemesinde bir acılık belirmişti. Şişeyi uzatarak bunu sen aç dedi. İlk damlayı senin bana sürmeni istiyorum. Genç adamı çekerek yatağa yanına oturttu. Parfümü nereme süreceksin? Andre'yi başka bir dünyadan gelen nefis kokuyla ıslanan parmaklarını çekine çekine Kira'nın saçlarına sürdü. Kira kafa tutar gibi güldü. Başka nereye? Genç adamın parmakları usulca onun dudaklarına değdi. Başka? Andre'nin eli genç kadının yumuşak boynundan aşağıya doğru kaydı ve siyah rugan yakada durdu. Göz göze geldiler. Kira yakasını çekiştirerek düğmeleri açtı. Başka? Genç adam dudaklarını Kira'nın göğsüne dayayarak fısıldadı. Oh Kira! Kira, bu gece seni yanında istiyordum. Kira arkaya yaslandı. Kafa tutan merhametsiz bir ifade belirmişti yüzünde. Sesi hafifti. İşte şimdi buradayım. Fakat neden olmasın? Eğer istemezsen istiyorum. Buraya bunun için geldim zaten. Andre ayağa kalkmak için doğrulunca Kira onu kendisine doğru çekerek soyunmana gerek yok diye fısıldadı. Vaktim az. Andre söylediği sözlerden dolayı Kira'yı affedebilirdi ama buna gerek de yoktu. Çünkü başını koluna dayamış, gözlerini kapamış, kesik kesik nefes alan genç kadına bakınca bu sözlerini unutmuştu. Andre'yi genç kadına ona verdiği zevkten dolayı teşekkür borçluydu. Kira kapıda durup buruşmuş kırmızı elbisesini paltosuyla örtmeye çalışarak yalvaran bir sesle ''Gelecek sefere kadar beni fazla özlemezsin değil mi?'' diye fısıldadı. ''Şey, seni mutlu ettim değil mi?'' Sesi çok yumuşaktı ve o anda Andre'yi her şeyi affedebilirdi. Kira koşarak bir zamanlar Amiral Kovalenski'ye ait olan evin merdivenlerine çıktı. Ön odada Marisha Lavrova iş yapıyordu. Kadın Primus'un başına geçmiş, bir taraftan çorbayı karıştırıyor ve diğer elindeki kitaptan yüksek sesli bir şeyler okuyarak ezberlemeye çalışıyordu. Sosyal sınıfların birbirleriyle olan münasebetleri, sanayi maddelerinin dağıtılması... Kira onun yanında durdu. Marksist teori ne alemde Marisha? Şapkasını çıkarıp başını salladı. Bir sigaram var mı? Ben son sigaramı yolda içtim. Marisha çenesiyle konsolu işaret etti. Çekmecede var bir tane de bana yak. İşler nasıl? İyi, hava çok güzel. Yaz geldi. İşin çok mu? Öyle. Yarın kulüpte konuşma yapacağım. Tarihsel materyalizm konulu konuşma. Kira iki sigara yakıp birini Marisha'nın dudaklarının arasına sıkıştırdı. Marisha çorbayı karıştırmaya devam ederek teşekkür ederim diye mırıldandı. Tarihsel materyalizm ve şehriye çorbası. Bir misafir için bu anlamlı göz kırptı. Herhalde kendisini tanırsın. Adı Viktor Duanev. Talihiniz açık olsun. Senin de Viktor'un da. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Erkek arkadaşından haber aldın mı bari? Kira çekine çekine cevap verdi. Evet, bir mektup aldım, bir de telgraf. Sağlığı nasılmış? Ne zaman dönecek buraya? Kira'nın yüzü birdenbire değişti. Artık Marişa'nın karşısında 8 ay önceki haşin ve gururlu Kira vardı. Genç kadın, bu gece dedi, bu gece.